Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. İşte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bunun için sonsuz mutluyuz, bunu ifade etmek isteriz. Sevgili dinleyiciler, dünya medeniyetinin sembolü şehirler. Zaten medeniyet sözü şehirden geliyor. Arapça Medine şehir demek, medeni şehirli demek, medeniyet şehirlilik demek. Demek ki şehirli olmak, medeni olmak bu bir sembol olmuş. Şehirlerin de güzelleri var, fazla kayda değer olmayanları var. Bu güzelleri içinde, dünya çapında meşhur olanları içinde her birinin bir özelliği var. Bu güzel şehirlerin hemen hepsinin ortak özelliği ya bunlar deniz kenarındadır veya içinden nehir geçiyordur. Hele bazıları var ki tamamen kanallar üzerine kurulmuş. Hemen aklınıza geldi belki. Bunların en meşhuru, en önde geleni İtalya'nın Venedik şehri. Kanallar şehri Venedik. Ama dünyadaki tek kanal şehri Venedik değil. Mesela Stockholm, kanallar gibi, kanal şehri gibi İsveç'in başşehri. Kopenhag, Danimarka'nın kanal şehir gibi. Amsterdam, Hollanda'nın. Bunlar hepsi çeşitli kanallar üzerine kurulmuş şehirler. Evet, bizim dünyanın incisi olan bir şehrimiz var, İstanbul. İstanbul'un da efendim belki bizim için dünyanın en güzel yeridir. İstanbul'da en güzel yeri Boğaziçi'dir. Boğaziçi, İstanbul'un hakikaten dünya çapında güzelliği olan bir yeri. Şimdi şehirler deniz kenarında olduğu zaman veya kanallar üzerine kurulduğu zaman veya içinden nehir geçtiği zaman tabii çok önemli bir şey var, şehir ulaşımı. Şehir ulaşımı ister istemez bu. Su marifetiyle sağlanıyor. Suyun bu ulaşımda büyük yararı var. Zamanımızda şehirler arası yolculuktan daha önemlisi şehir içi yolculuk. İnsanın ömrü neredeyse şehirlerde geçiyor. Bir saat, iki saat eviyle işi arasında gidip gelenler fazla yolda vaktim geçmiyor diye seviniyorlar. Düşünün. Halbuki eskiden böyle kelli felli şehirler arasında bir iki saat gidildiği zaman bayağı bir yolculuk sayılır. Günler öncesinden hazırlanılır, çantalar, valizler kurulur, efendim telgraflar çekilir, ilaçlar alınır ve bir ay onun psikolojik hazırlığı yapılırdı. Şimdi her gün insan şehrin içinde saatlerce tur atıyor da bana mısın demiyor. Neyse biz mevzuyu oraya buraya kaydırmayalım. Bu akşam sizlere Boğaziçi'nin usta kaptanlarından bahsetmeyi, onlarla ilgili hatıralardan bahsetmeyi düşündüm. Şimdi Boğaziçi'nde eskiden, şimdiki şehir hatları vapurlarının yerine şirket Hayriye vapur işletmesi vardı. Ahmet Cevdet Paşa'nın kurduğu şirketi Hayriye. Tabii bu Hayriye'nin şirketi değil de Hayriye isminde bir hanımla alakası yok. Hayırlı şirket, hayırlı ortaklık manasına. Bu Boğaziçi'nde işlerdi bu vapur işletmesi. Bu şirket Hayriye. Şimdi bu usta kaptanlar deyince akla geldi. Şimdi Boğaziçi'nde işleyen şirketi Hayriye vapurlarının bazı kaptanları için böyle titiz, zor beğenir yolcular efendim derdi. Boğaziçi'nde iyi bir kaptan olmak uzun yıllar mavnacılık yapmaya bağlıdır derlerdi. Onlara göre hareket kabiliyeti sulara ve efendim çift küreye bağlı, efendim 100-150 tonluk bir mavnayı tek başına bir yerden kaldırıp kazasız, belasız başka bir yere götürmek alışkanlığını edinebilenler ancak Boğaziçi'nde kaptanlık yapabilirlerdi. Evet, Boğaziçi'nde şirket-i hayriye vapurlarında kaptanlık gerçekten bir kabiliyet, üstün bir maharet işiydi. Ters akıntıları, atılan halatları çatır çutur koparan su altı akımlarını, anaforları, efendim, orkoslarda izlenecek en elverişli rotayı, şiddetli lodoslarda vapurları etkileyen üçlemeleri, yedilemeleri hesaba katmayanlarla, yanaşmalarda efendim teknesini ve iskeleleri çökertenleri ne idare ne de yolcular bağışlardı. Böylelerine kaptan olması için daha 40 fırın ekmek yemesi lazım derlerdi. Türkiye'de kurulan ilk deniz yolları işletmesi şirketi Hayriye Vapurları işletmesiydi sevgili dinleyiciler. Önceleri halk ve Boğaz içinde oturup da İstanbul'da işi olanlar pazar kayıklarıyla gidip gelmek zorundaydılar. İstanbul'da oturan yabancılar da devletten izin alarak Büyükdere'de oturabildikleri için oraya gidip gelmeyi iki vapurla sağlarlardı. 1850 yılına gelindiğinde devlet tersaneyi amir eden Boğaz'a bir vapur tahsis etti. Bu iş yabancıların elinden alındı. Aynı yıl şirketi Hayriye adı altında anonim bir şirket kuruldu. Devrim padişahı Sultan Abdülmecit ile nazırlar ve devlet erkanı şirket paylarından çoğunu satın aldılar bir teşvik olması babından. Şirketin sermayesi ne kadardı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? 200 bin lira ama 200 bin altın lira. Bu arada ilk gemiler yabancı inşaiye tezgahlarına ısmarlanıp gelmişti. Boğaz içinde yolcu taşımacılığı bir düzene bağlanmıştı. İlk vapurlar yandan çarklıydılar sevgili dinleyiciler. Bunların iskelelere yanaşmalarında manevra zorlukları vardı. Boğaziçi sularının özellikleri hesaba katılarak İngiltere ve Fransa tezgahlarına sipariş edilen böyle bodoslamaları alçak, çift uskurlu ve yolcu istihap hattı 1000 kişi olan vapurlar gelince idarenin kaptan ihtiyacı da arttı ki bu 1902 ile 1908 yılları arasındaydı. Yani asrımızın ilk yılları. Mesela bir Macara Uç kaptan vardı sevgili dinleyiciler. Eski kaptanların en meşhuruydu. 1870 yılında şirkette çalışmaya başladı. Emekli oluncaya kadar 35 sene aralıksız Boğaz'da yolcu taşıdı. Hem de o zamanki yandan çarkların, kaptan köşklerinin yanları açık olduğu için böyle sırtında muşamba gocuk, ayaklarında çizme olarak. Bir de yanında pek sevdiği köpeğini tutardı. Bu Macaroviç kaptanla ilgili hoş bir olay anlatırlar sevgili dinleyiciler. Mevsim kış. Bu Ortodoksların ananevi bir haçı suya atma merasimi var. Onun yapıldığı günde Macaroviç'in vapuru Arnavutköy önlerindeymiş. Kayıkların içinde böyle sırmalı ruhani cübbeyi giymiş olan papaz haçı suya atar atmaz haçı sudan kurtarmak için soyunup bekleyen Rum delikanlıları suya atlamışlar. Bunu gören köpek de kendini suya atmış ve haçı onlardan önce kapıp karaya çıkmış. Tabi merasimdekiler böyle bir olay karşısında müthiş öfkelenmişler. Bağırıp çağırarak köpeğin peşine düşmüşler. Köpek de korkudan haçı bırakıp kaptanın bebeklik evine sığınmış. Bu hadisede Macaroviç kaptan bir suçu olmamasına rağmen her akşam gemisini bebek önderindeki şamandıraya bağlayıp evine gitmesine rağmen korkusundan haftalar boyu evine çıkamamış, hemen kamarasında sabahlamış.
yeri gelir yanaşır, içi dolacağım aşık. İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im, sadınına vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Mavi giyme tanırlar seni, yolcu sanırlar. Geçme kapım önünden, seni benden alırlar. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim.
Evet sevgili dinleyiciler, Boğaziçi'nin usta kaptanları. Evet, bu kaptanlara ihtiyaç duyuldu. Ne zaman? Yeni yeni vapurlar gelince. Bu yeni vapurlarda kaptanlara önemli işler düşüyordu. Bir kere kömürü hesaplı kullanmaları lazımdı. Gereksiz manevralarla buharın harcanmasına sebep olmamak lazımdı. Bir de kaptanlar idarece düzenlenmiş, tarifede gösterilen saatlerde gidecekleri yere varmaları lazımdı. Kömür tevzi memuru Fehmi Efendi vardı. Hesaplı davranmayan makinist ve kaptanların kömür açıkları karşısında ibrit kesilirdi. İdareye nasıl meram anlatacağını onlardan sorar dururdu. Bu idarenin ilk kaptanı Beykozlu Ömer kaptandı. Bu Beykoz hakikaten çok kaptan, çok denizci yetiştiren bir yer. Eski gemilerin sürati azdı. Manevra kabiliyeti mahduttu. Üstelik çok da iskeleye uğrandığı için köprüye varışta can sıkıcı gecikmeler, tehirler olurdu. Bu da tabiatıyla vapurun bir sonraki seferine geç çıkmasına yol açardı. Böyle devam ederdi. Bir sonraki sefer böyle böyle artı atar. Şikayetler üzerine Ömer kaptanın durumu anlatması için idare meclisine çağrıldı. Orada Ömer kaptan dedi ki, efendim dedi, benim bir suçum yok. Çengelköy'ünün zerzevatından, Beylerbeyi'nin teşrifatından, kuzguncunun da haşeratından ötürü geç kalıyorum. Bunlara mani olursanız köprüye vaktinden önce de gelebilirim. Gerçekten sevgili dinleyiciler, o zamanlar Çengelköy bağlık bahçelik bir köydü. Bostanları vardı. Başta salatalık olmak üzere pek çok sebze toplanırdı. Bunlar küfelerle iskeleye getirilirdi. Tabi bunun İstanbul'a nakledilecek sur içine. Bunların vapura yüklenmesi tabi hayli zaman alırdı. Hala Çengelköy'ün salatalığı meşhurdur. Beylerbeyi'ne gelince hakikaten Beylerbeyi İstanbul'un böyle seçme ailelerinin, ileri gelenlerin efendim oturduğu bir semtti. İskeleye vapur yanaştığı zaman herkes birbirine, efendim önce siz buyurun, aman efendim istirham ederim, önce siz buyurun, yok dünyada olmaz, önce siz buyurun diye birbirlerine böyle efendim saygı ve nezaket gösterirlerdi. Böyle olunca da tabi vapura binme saati gecikir, vapur kolay kolay Beylerbeyi efendim iskelesinden ayrılamazdı. Kuzguncuk efendim tabi o ne diyor, Çengelköy'ün zerzevatından, Beylerbeyi'nin teşrifatından. Kuzguncuğun haşeratı da ne? Kuzguncuk daha çok o zaman fakir Musevilerin oturduğu bir semtti. Yani Musevi cemaatinin, Yahudi cemaatinin fakir tabakasının oturduğu yerdi. Hepsi de çok kalabalık ailelerdi. Çoluk çocuk bir ailenin vapura binmesi dakikalar sürerdi. Hepsi bir anda vapura binmeye çalışırlardı. Kapılar almazdı. Yığılma olurdu, izdiham olurdu, panik olurdu. Çocuğunu kaybedenler, eşyasını düşürenler. Kuzguncuk'ta da yolcuların vapura binmesi gecikirdi. İşte onun için Kuzguncuk'un haşeratından gecikiliyordu. Hakikaten Ömer Kaptan boşuna demiyor. Bütün bunlar ortadan kaldırılır. Yani halkın ve yükün kısa zamanda vapura alınması sağlanacak olursa gecikmenin de ortadan kalkacağı tabiydi. Ömer Kaptan denince hep akla bu hadise gelir. Evet, idareyi ve yolcuları her bakımdan memnun edecek kaptanlar kısa sürede çoğu Lostromoluk'tan yetiştiler. Boğaziçi vapurlarının tanınmış kaptanlarına gelince mesela bir Kadri Kaptan vardı. Böyle uçları kıvrık uzun beyaz bıyıklarıyla babacan bir kişiydi. Yeniköylü Hacı Kaptan, Büyükdereli Sezai Kaptan. Efendim bu Sezai Kaptan'ın bir özelliği vardı. Uzun zaman 71 numaralı Halas vapurunun süvarilini yapmıştı. Çok usta manevralar yapardı. İskelelere kolay yanaşıp kalkardı. Daha sonraları enspektör olarak da görev yaptı bu Sezai Kaptan. Bu bir özelliği de kömür tasarrufuna uymasıydı. Gereksiz yere efendim yakıt ve istim harcamazdı. Bir de Boğaziçi'ni avucunun içi gibi bilirdi bu Sezai Kaptan. Öyle bir özelliği vardı. Yine mesela Kanlıcalı Hayri Kaptan vardı. Efendim Yeni Mahalleli Hikmet Kaptan vardı. Salih Kaptan, Eşref Kaptan, Hulusi Kaptan vardı. Gözlüklü Ziya Kaptan. Meşhur damat Şerif Paşa vardı o zaman. Saraya damat olmuş. Onun kardeşi Yusuf Kaptan. Sonra Çavdaroğlu soyadını aldı bu aile. Yine 63 numaralı vapurun süvarisi Tahsin Kaptan vardı. Suret vapuru vardı. Araba vapuru. Onun süvarisi Mehmet Ali Kaptan. Temel Kaptan vardı bir de. Böyle giyimine çok itina göstermesiyle meşhur. Efendim Arif Kaptan, Ali Naki Kaptan, Sarıyerli İhsan Kaptan. İlk akla gelen meşhur kaptanlardandı. Bu Şeref Kaptan genç yaşında felç oldu. Kısa bir süre sonra da İstanbul'daki bir akrabasının evinde misafirken vefat etti. Bunun cenazesini en son kumanda ettiği 74 numaralı Altın Kum vapuru efendim aldı ve Beykoz'a göndermek Kadir Şinaslığında bulundu. Bu Kadir Kaptan da Sezai Kaptanı, bu anlattığımız Sezai Kaptanı yetiştirmiştir, meşhur bir kaptan. Bunun çok mahir bir kaptan olduğu söylenir. Öyle ki bir gün Kanlıca'daki bir yalının penceresinden kendisine ikram niyetiyle bir tepsi baklava hazırlanmış. Böyle uzatmışlar pencereden. O vapurla beraber yalı rıhtımına sokulmuş, kaptan köşkünün penceresinden uzanmış ve o bir tepsi baklavayı almış, bu hüneri göstermiş. Hakikaten gemi idaresindeki ustalığıyla hem yalı rıhtımına hem de gemisine en ufak bir efendim zarar vermemişti. Bu yalı penceresinden baklava tepsini alan kaptanın hikayesi yıllar boyu bir efsane gibi ağızlarda dolaştı. Herkes bu becerikli denizcinin böyle bir cambazlık sayılan ustalığına parmak ısırmıştı. Evet sevgili dinleyiciler, vakı ile vapurlar yapıldıkları tezgahlarda saatte 15 millik hız sağlayabilecek bir güce ayarlanmıştı. Tam yolla seyir sırasında bir vapur 750 kilo kardif kömürü yakardı ve bu hızı sağlardı. Sonraları kardif kömürü sağlanamaz oldu. Bu sefer vapurların 1 saatlik devir çarklarına 500 kilo yerli kömür yeterli görüldü. Araya giren 1. Dünya Savaşı ve sonundaki işgal sırasında kömür sıkıntısı doğdu. Tabi vapurların seyir hızları da oldukça düştü. Hatta o zaman böyle bir Bağdat vapuru var. Hem eski hem de kömür sıkıntısı sebebiyle yavaş gidiyor. Böyle ağır adamlara, işine yetişemez adamlara ne o Bağdat vapuru musun derlerdi. Şirket vapurları zaman zaman 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de askeri hizmetlere de tahsis edildiler sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, mütareke ve işgal yıllarında İngilizler 71 numaralı vapurun efendim yolcu salonlarındaki o güzelim kanepeleri söküp kıyıdan kıyıya mekkare katırları taşıdılar. 71 numaralı vapura sonradan, mütarekeden sonra, barıştan sonra bunun için halas yani kurtuluş adı verildi. İşte geminin süvarisi o bizim biraz evvel bahsettiğimiz Sezai Kaptan'dı. Vapurunu tereyağdan kıl çekercesine maharetle idare eden bir süvariydi. Gemiciler ve halk kaptanlara bey baba derlerdi sevgili dinleyiciler. İşte bu Sezai Kaptan'ın iskelelere yanaşıp kalkması çoğu kez yolcular tarafından anlaşılmazdı bile. Aa, bir bakardınız ki vapur hareket etmiş. Hele bir de böyle vapur kendini tutacak diye kendini perişan edenler var ya, onlar böyle hazır beklerler ki kalkınca hemen psikolojik olarak ağrıları başlasın, bulantıları başlasın. Aa, bir bakarlardı ki denizin ortasındalar. Köprüden kalkıp doğru Büyükdere seferlerinde Büyükdere'ye inemeyip de Sarıyer ve Yeni Mahalle'ye çıkan yolcular ne zaman yanaştık, ne zaman kalktık anlayamadık derlerdi. Böyle iskelelere rahatça süzülerek sokulurdu. Çarpmaya, sarsıntıya sebep olmadan gemisini yanaştırırdı. Çok kibar, çok nazik bir insandı sevgili dinleyiciler. Onun maharetine bir tecrübesi ve onun müsbet bir neticesini anlatmadan efendim geçmemek lazım. Sezai Kaptan bu iskelelere yanaşmak konusundaki maharetini bir hadiseyle kanıtlamıştı. Yanaşacağı iskeleyle vapurun küpeştesi arasındaki boşluğa ortasından ip geçirilmiş bir yumurta sarkıtılmış. Kaptan da yumurtanın kabuğunu kırmadan iskeleye rampa etmeyi başarmıştı. Bu Sezai Kaptan'ın hatırası çok sevgili dinleyiciler. Bunun gemisinde kömür tasarrufuna çok riayet edilirdi. Çarkçı başısı vardı. Çok heybetli bir görünüşü vardı bunun, Mehmet Usta. İri yarılığından ve kalın kısık sesinden kinayi bir de lakabı vardı. Ateşçisi Arap Mehmet ocakları tavında, dolayısıyla istimi yolunda tutmak için sefer sırasında kürek sallamaktan yorulmazdı. Bilhassa yaz günlerinde manikalardan gelen soğuk havayı tesirsiz bırakan ocakların yüksek ısısıyla görev sırasında durmadan ter dökerdi. Onun için Arap Mehmet sırım gibi bir ateşçiydi. Bir de Sütlüce vapuru vardı. 63 numaralı vapur. Bunun süvarisi Tahsin Kaptan kıyıdan geçerken kendisini "Yaşa, çok yaşa, Tahsin Kaptan çok yaşa" diye bağıran çocuk kümelerini hiç üşenmez vapurun düdüğüyle selamlardı. Bu yüzden de güverte enspektörlüğüne sık sık başvurur, kopan düdük tellerini yeniletirdi. Enspektör Sezai Kaptan da "Yahu, bu adama düdük teli yetiştiremiyoruz" diye yakınırdı. Ne yapsınlar, çok popüler bir kaptandı. Çocuklar böyle kıyıya dizilir. O zaman tabii İstanbul'da bu kadar adam mı var? Kıyıya dizilir. Her geçişte Tahsin Kaptan'ı tahsinlerlerdi. Her kaptan da becerikli olacak diye bir kaide yok. Boğaziçi'nin sakar kaptanları da vardı sevgili dinleyiciler. İşte bu yüzden onların idaresine tek uskurlu küçük gemiler verilirdi. uzak seferler manasına gelen Esfar-ı Baide kaptanlığı şehadetnamesini taşıdığı halde şirketin 72-73 numaralı efendim vapurlarında çalışan Abanalı Mehmet Hurşit kaptan vardı. Bu kıyı kaptanlığında mahareti yoktu. Onun için idaresindeki vapuru iskelelere yanaşırken çarptırır, çok hasarlara sebebiyet verirdi. Çok iyi kalpli, çok candan bir insandı. Ne yazık ki idare ettiği küçük tonajlı bir gemi Karadeniz'de battı, kaptanın cesedi bile bulunamadı. Çocuklara sevgili dinleyiciler soruyorlar ne olmak istiyorsun diye, çocukların pek çoğu pilot olmak istediğini söylüyor. Pilotluk şimdi çocuklar için özellikle çok gözde bir meslek. Vaktiyle kaptanlık böyleydi sevgili dinleyiciler. küçük çocuklara ne olmak istiyorsun diye sorduğunuz zaman kaptan olmak istiyorum derdi. Yaşı şöyle biraz geçkinceyse, delikanlıysa, hala kaptan olmak istiyorum derse, aklı başında bir adam, oğlum ne işin var kaptan olup da? Erkek dediğin akşam evine gelmelidir. Sen işte muhasebeci ol veya işte bir yerde memur ol der, ona akıl verirlerdi. Fakat çocuk içinden bu aklı beğenmezdi. Evet, kaptanlar için çok şeyler söylenir. Hakikaten cazibeli, hoş bir meslek, enteresan bir meslek. Serüveni bol bir meslek. Hele şehirler arası açık deniz taşımacılığı yapan kaptanlar. Ama bu Boğaziçi kaptanları da o zaman cazibeli bir meslekti. Her limanda efendim bir evi olur, bir ailesi olur derlerdi ama bunlar için tabii öyle bir şey söz konusu değildi. Öyle veya böyle sevgili dinleyiciler, kaptanlık yavaş yavaş artık efendim deniz taşımacılığına eski ehemmiyet verilmediği için azaldı. Kaptanların sayısı da azaldı. Eski menkıbeleri de, eski hatıraları da dillerde dolaşmaz oldu. Onun yerine şimdi artık pilotların ve uçakların hatıraları, menkıbeleri anlatılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Boğaziçi'nin usta kaptanlarından bahsettik ve Çınaraltı programının burada sonuna geliyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
Yelkenleri kumaştan açılıp denizlere dolaşacağım baştan. Denizleri al demir bira bira vay, dolaşalım limanları sıra sıra vay. Denizleri al demir bira bira vay, dolaşalım limanları sıra sıra vay. Limanları dolaşır, Akdeniz bizim deniz olmaya çok yaraşır. Denizleri al demiri vira vira vay, dolaşalım limanları sıra sıra vay. Denizleri al demiri vira vira vay, dolaşalım limanları sıra sıra vay. Durmadan halatları sırmadan, ay yıldızlı bayrağı dalgalanır armadan. Denizleri al demiri vira vira vay, dolaşalım limanları sıra sıra vay. Denizleri al demiri vira vira vay, dolaşalım limanları sıra sıra vay.
Denizleri, al demiri, al demiri. Çınaraltı.